İngiltere'de düzenlenen G7 Liderler Zirvesi iklim değişikliği desteğini daha iyi finanse etme sözü verilerek sona erdi. Eyalet COVID-19 vakalarını kontrol altına almaya çalışırken Victoria'da 2 koronavirüs vakası daha kaydedildi. Hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, MIT operasyonuyla yakalandı ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin kendisini gözaltına aldığına dair iddialarla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. İklim değişikliği için harekete geçme konusunda fikir birliğine varan G7 ülkeleri, yoksul ülkelerin emisyonları azaltmalarına yardımcı olmak için daha önce taahhüt ettikleri yıllık 100 milyar dolarlık finansman ayırma kararlarını yineledi. Ancak verilen bu vaadin ayrıntılarının sonuç bildirgesinde yer almaması çevre aktivistlerinin tepkisine neden oldu. İklim değişikliği İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Fransa, Almanya ve İtalya liderlerinin katılımıyla gerçekleşen G7 zirvesinin ana gündem maddelerinden birisiydi. Ülkeler öngörülen küresel sıcaklık artışını 1,5'te tutmayı taahhüt etti. Zirvenin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden basın toplantısı düzenledi. Johnson, gelişmekte olan ülkelere sağlanacak COVID-19 aşısı ve eğitim finansmanına yönelik anlaşmaya varıldığını söyleyerek, küresel aşılamada büyük bir adım atıldığını ifade ederken, Biden ise ekonomik iyileşme için salgını bitirmemiz gerekiyor diye konuştu. İngiltere'deki zirveye gözlemci olarak katılan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, zirve ziyaretinin önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Morrison, bu uzun süredir özgürlüğü tercih eden dünya düzeninin dünyanın hiç olmadığı kadar barış ve refah dönemini başlatmak için dünyanın çoğuna çok faydalı olduğunu anlayan ve benzer düşünen ülkelerin bir araya gelmesidir ifadelerini kullandı. İngiltere'de yapılan G7 zirvesinin sonuç bildirisinde liderler Çin'i, Hong Kong'da ve Uygur azınlığın yaşadığı Sincan'da insan haklarına saygı duymaya da çağırdı. Bildiride Çin'in ekonomi politikası eleştirilirken küresel ekonominin adil ve şeffaf işleyişini baltalayan piyasa dışı politikalara ve uygulamalara meydan okumak için kolektif yaklaşımlara danışmaya devam edileceği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Çin'le çatışmaya girmek istemediğini ancak Batı demokrasilerinin otokratik hükümetlerle rekabet halinde olduğunu söyledi.
For example, we talked about trade.
Çin meselesinin doğrudan ele alındığını göreceksiniz ifadelerini kullanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e de aktardığım gibi ben çatışma arayışında değilim. İşbirliği yapabileceğimiz alanlarda işbirliği yaparız. Anlaşamadığımız durumlarda da tutarsız davranışlara yanıtını veririz ifadelerini kullandı. Victoria'da son 24 saat içinde 2 yeni koronavirüs vakası daha kaydedildi. Ancak her iki vakanın da önceki vakaların birincil yakın temasları olduğu belirtildi. Eyaletin Sağlık Bakanlığı en son 2 vakanın bulaşıcı dönemleri boyunca toplum içine çıkmadığını açıkladı. Eyalette 60'tan fazla aktif vaka var ve geçtiğimiz gün içinde yaklaşık 17 bin test yapıldı. New South Wales'ta ise toplum içinde yeni bir yerel koronavirüs vakası kaydedilmezken yurt dışından gelenler arasında 6 vaka olduğu duyuruldu. Önceki gün yapılan 17 bin teste kıyasla son 24 saatte yaklaşık 10 bin COVID-19 testi yaptırıldı. Geçen hafta New South Wales'a 85.870 aşı teslimatı yapıldığı da kaydedildi. Kraliçenin doğum günü nedeniyle bu yıl dağıtılan onur ödüllerini alanların %44'ünün kadın olduğu kaydedildi. Bunun kadınlar açısından rekor bir sayıya işaret ettiği belirtilirken, Avustralya'nın ilk kadın eyalet emniyet müdürü Kristen Nixon, eski siyasi danışman Peta Credlin'le birlikte ödüle layık görüldü. Onur ödülü alan diğer kadınlardan biri de Papua Yeni Gineli avukat Stephanie Coppus Campbell oldu.
this wonderful country on our doorstep.
Hepimiz bu harika ülkenin farkında olmalıyız diyen Coppice Campbell, kendi güvenliğimiz, bölgesel güvenliğimiz ve çok yakın komşumuz Papua Yeni Gine'yi desteklemek ve onlarla çalışmak için neler yapabileceğimizi bilmeliyiz diye konuştu. Giderek artan sayıda koalisyon milletvekili Christmas adasında gözetim altında tutulan Tamil ailenin Queensland'e geri gönderilmesi çağrısında bulunuyor. Tıbbi kuruluşlar, aktivistler ve toplum üyeleri federal hükümete duruma müdahale etmesi ve aile için vize seçenekleri sağlaması için çağrıda bulunuyor. Ailenin liberal destekçilerinden Cathy Allen, bu konuda aileye destek veren koalisyondaki diğer meslektaşları Trent Zimmerman, Jason Falinski ve Ken Odov da katıldı. Dr. Allen, pazar günü durumun çok uzun sürdüğüne dair bir tweet attı ve çocukların iyiliği için zamanında bir çözüm istediğini söyledi. İsrail'de daha önce üzerinde anlaşma sağlanan koalisyon hükümetinin parlamentoda güven oyu almasıyla birlikte Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı sona erdi. Yamina lideri aşırı sağcı Naftali Bennett yeni başbakan olarak yemin edecek. Bennett koalisyon anlaşması gereğince Eylül 2023'e kadar görevde kalacak. Daha sonra ise 2 yıl süreyle Merkez Parti Yesh Atid'in lideri Yair Lapid başbakan olarak görev yapacak. Parlamentodaki tartışma esnasında Netanyahu geri döneceğiz diyerek rakiplerine meydan okudu. Öte yandan koalisyon hükümetinin güven oyu almasının ardından çok sayıda İsrailli sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Myanmar'ın görevden alınan ulusal lideri Aung San Suu Kyi'nin ilk davası bugün ülkenin başkentinde başlayacak. Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi lideri olan Aung San Suu Kyi, Myanmar'da 1 Şubat'ta askeri darbe sonrası ordu tarafından görevden alınarak tutuklanmıştı. Şimdiye dek Suu Kyi'ye lisanssız telsizlere sahip olmak, geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmek, kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak, sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmek gibi suçlamalar yöneltilmişti. Çin'de doğal gaz patlaması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybederken 39 kişi de ağır yaralandı. Hubei eyaletine bağlı Xi'an kentinde sabah saatlerinde bir yerleşim yerinde meydana gelen patlamada 150'den fazla kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor. Bölgeden 900'den fazla kişinin tahliye edilmesine neden olan patlamanın nedeni araştırılıyor. İspanya hükümetinin Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılan başarısız bir girişimde yer almaktan suçlu bulunan tutuklu Katalan siyasetçileri affetmek için başlattığı girişimi protesto etmek için binlerce kişi Madrid'de sokaklara döküldü. Gösteri Birleşik bir İspanya'yı desteklemek isteyen Union 78 Sivil Platformu adlı grup tarafından düzenlendi ve aşırı sağ siyasi mitinglerin sembolü haline gelen başkent Madrid'deki Kolon Meydanı'nda gerçekleşti. Yapılan konuşmalarda Başbakan Pedro Sanchez, İspanya demokrasisini saptırmakla, ülkeye ihanet etmekle ve Katalan darbesine boyun eğmekle suçlanarak tutuklu Katalan siyasetçilerin olası affının İspanyol anayasasının çiğnenmesi ve bunun İspanyol demokrasisine bir saldırı anlamına geleceği iddia edildi. Uzun süredir pazar sabahları yayınladığı videolardaki iddialarıyla Türkiye gündeminin baş köşesine yerleşen organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker, 2 gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı. Peker, MİT operasyonuyla yakalandığı ve Birleşik Arap Emirliği yetkililerinin kendisini gözaltına aldığına dair iddialarla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. Kaldığı mekana ailesinin yanına geldiğini duyurarak iddiaları yalanlayan Sedat Peker, "Süslü Sülü, Benim Ahiretliğim, Derin Mehmet, Pelikancılar ve diğer zevatın tamamı, bizde söz namus, eğer ölmez sağ kalırsak bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız" diye tweet attı. Peker attığı diğer tweetlerde ise Dubai'li yetkililerin kendisi hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğunu söylediğini ve hakkında birçok suikast ihbarı olduğunu kendisine ilettiklerini de yazarak Aydınlık gazetesinde yazan SAT timlerinin ve MIT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir ifadesini kullandı. Öte yandan Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Peker'in Dubai'li yetkililerle görüşme yaptığını söylediği belirtildi. Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu da Halk TV'ye yaptığı açıklamada yakalandığı iddiasının doğru olmadığını dile getirerek ellerinde öyle bir bilgi olmadığını belirtti. Sedat Peker'in videoları bugüne kadar hangi sonuçları doğurduğu başlığıyla BBC Türkçe'de yer alan haberde muhalefet partilerinden Sedat Peker'in iddialarının araştırılması ve savcılığın harekete geçmesi yönünde çağrılar gelirken iktidar partisinin Peker'in suç örgütü lideri olmasına ve yurt dışında olmasına vurgu yaparak bu iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğini savunduğu yazıldı. Sedat Peker'in iddiaları karşısında açıklama yapmayan tek adres Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olduğu denilen haberde Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Albayrak ya da külliyede çalışan isimlerden iddialara yönelik bir açıklama gelmediği belirtildi. Sadece Suriye'deki Türkmenlere gönderdiği yardımların içine Sadat'ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı Adnan Tanrıverdi'nin silah yüklediği, Cumhurbaşkanı danışmanı Metin Kıratlı'nın da buna dahil olduğu iddialarına karşı Kıratlı suç duyurusunda bulunacağı açıklaması yapmıştı. Bu arada gazete Duvar'da duvar arkası köşesinde Adalet ve Kalkınma Partili yöneticilerin Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık kredinin ödenmediğine dair iddialara ilişkin açıklama yapılması çağrısına ekonomiye zarar verir diyerek tepki gösterdikleri aktarıldı. Sedat Peker'in Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan bir medya kuruluşunun alımı için kullandığı 750 milyon dolar krediyi ödemediğini iddia etmesinin üzerinden bir hafta geçti. Ancak ne Ziraat Bankası'ndan ne de Demirören grubundan bir açıklama yapılmadı. Bu konuda muhalefetin mecliste araştırma komisyonu kurulması önerisi de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşme öncesinde açıklama yaptı.
Tabii birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini şöyle masaya bir yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik. Ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ise Erdoğan'la Biden arasındaki görüşmede iki liderin Afganistan, Suriye ve Libya'yı konuşacağını söyledi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine ilişkin de şunları söyledi.
Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz. Kendilerine göre Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor. Bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarını da bozmuş oldu.
Öte yandan ekonomist Mahfi Eğilmez Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Twitter'da Merkez Bankası'nın verilerini paylaştı. Eğilmez paylaşımında 28 Mayıs 2021 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 93,7 milyar dolar, net rezervleri ise 13,6 milyar dolar. Swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolardır diye yazdı. Yeni Mahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı'nın açılış programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neymiş millet açmış bundan bahsediyorlar, aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin sözlerine yanıt verdi.
Diyorlar ya Aç varsa siz doyurun. Çekilin oradan, Türkiye'deki bütün açları doyuracağız. Çekilin oradan, Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çekilin oradan, Türkiye'de her kuruşun hesabını veren bir millet iktidarı iktidar olacak. Eğer bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir İçişleri Bakanı kalkıp konuşma yapar, bir siyasetçi her ay 10 bin dolar para alıyor der ve bu ülkenin en önemli koltuğunda, bir numaralı koltuğunda oturan kişi hiç sesini çıkarmazsa o da bu işe ortak demektir.
Halkların Demokratik Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için yaptığı bireysel başvurunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu. Haberi veren Salih Gergerlioğlu sosyal medya paylaşımında babamın dosyası Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevk edildi. Artık tüm aşamalar geçildiği için en kısa sürede karar verileceğini umuyoruz diye yazdı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 53 kişi daha hayatını kaybetti. 454 yeni hasta olmak üzere 5012 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre 53 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 48.721'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Haziran'ın koronavirüs tablosundaki vaka ve vefat sayılarını paylaşarak salgının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade eden bir tweet attı. Bu arada dün itibariyle en az bir doz aşı yaptıranların sayısının 20 milyonu aştığı belirtildi. İkinci doz aşı olanların sayısının ise 14 bine yaklaştığı kaydediliyor. Marmara Denizi'nde görülen müsilajın ardından İzmir'in Dikili ilçesi kıyılarında sargassum türü yosunlar görülmeye başladı. Biyolog Profesör Doktor Barbaros Çetin bu tehdidin deniz ekosistemini hızla çökertebileceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğratacağını belirterek uyarılarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, müsilaj sorununa yönelik hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın 7. ve 9. maddeleri için Katar'la su anlaşmasının hedefleri bu planla hayata geçirilmektedir diye konuştu. Toprak, iktidarın Marmara'da ölüm belirtilerinden sonra harekete geçtiğini, belediyeleri devre dışı bırakıp ipleri eline almak istediğini söyleyerek asıl amacın yandaşlara yeni kapı açmak olduğunu ileri sürdü. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 46 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da kapalı 13 derece, Sydney'de parçalı bulutlu 19, Melbourne'da genelde kapalı 15, Adelaide'de muhtemelen sağanak yağışlı 20, Perth'te sağanak yağışlı 18, Hobart'ta kapalı 14, Brisbane'de açık 23 ve Darwin'de de açık 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.